Ayrım 22.
Kayanın her zaman şimdi konulduğu yerde bulunmuş gibi gözükebilmesi için üzerinin yosunla kaplanmış olması gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için kayanın üzerine yosun monte etme yoluna gidilmez. Kaya ilk başta yosunun kendiliğinden yetişeceği bir yere götürülür. Burada birkaç yıl kaldıktan sonra son konulacağı yere nakledilir. Bonseki sanatçılarının duyarlı gözleriyle seçilmiş ayrılmış kayalar Japonların en kıymetli ulusal hazineleri olarak kabul edilir ve nakil durumları hariç asla insan eli değmez bu kayalara. Zen keşişleri de doğal bir oturma yeri gibi olacak bahçeler yetiştirmekten hoşlanırlardı. Bir akıntının kenarında kayaları ve bitkileri düzenlerler, manastır binasının yanında rahat bir dağ vadisi havası oluştururlardı. Bunlar az bulunur ve renk seçimi konusunda kendilerinden önceki Sung ressamları gibi biraz seçici davranmak durumundaydılar. Çünkü doğada keskin bir şekilde farklı renklere sahip çiçek grupları bulmak pek kolay iş değildi. Her ne kadar simetrik olmasalar da Japon bahçeleri anlaşılabilirdir ve yağlı boya tablosundaki bir bulaşığı andıran Amerikan ve İngiliz bahçelerine benzemezler. Çiçeklerin ayarlanmasındaki bu zevk evin içindeki çiçek düzenleme sanatını da etkiler. Salkım saçak renklerden çok tek yaprak ve serpinti şekiller vurgulanır. Bahsettiğimiz sanat dallarından her birisi zen eğitimindeki temel prensiplerin aynısını içeren bir eğitim gerektirir. Batı dillerinde bu konuda gösterilebilecek en iyi örnek Eugène Herigel'in Okçuluk Sanatında Zen isimli eseridir. Bu kitap yazarın kendisinin bir Japon ok üstadından almış olduğu eğitimi anlatır. Buna 17. yüzyıl üstadı Takua'nın yazmış olduğu ve daha önce de bahsettiğim zen ve kılıç üstadlığı üzerine yazılmış olan mektubu da eklenmelidir. Bu mektubun çevirisi Suzuki'nin Zen Budizmi ve Japon kültürü üzerindeki etkileri kitabında bulunabilir. Bu disiplinlerden her birisinin temel zorluğu öğrenciyi eğitime gerçekten başlayabileceği bir noktaya getirmekte yatmaktaydı. Herigel neredeyse 5 yılını yayı salmanın doğru tarzını bulmakta geçirmişti. Çünkü bu işin olgunlaşmış bir meyvenin kabuğunu patlatması gibi kasıtsız bir şekilde yapılması gerekiyordu. Herigel'in problemi hiç çaba göstermeden ara vermeksizin çalışmak paradoksunu çözmemekte yatıyordu. Gergin yayı bilerek nasıl kasıtsız bırakabilecekti? Üstadı ona hem devamlı çalışmasını hem de çabalamaktan vazgeçmesini söylüyordu. Çünkü ok kendini vurmadıkça zihinsiz, engelsiz ya da gayri ihtiyarı bırakılmadıkça öğrenilmiş sayılmazdı. Tüm bu uzun çalışma yıllarından sonra bu birdenbire gerçekleşti. Neden ve nasıl olduğunu Herigel de asla anlamamıştı. Bunun aynısı fırçayla yazma ya da çizme için kullanılma konusunda da geçerlidir. Fırça kendiliğinden çizmelidir. Eğer kişi durmaksızın pratik yapmazsa bu gerçekleşmez. Fakat kişi çaba gösterirse de gerçekleşmez. Kılıç ustalığında da şöyle bir prensip vardır. Kişi bir hamle için önce karar verip sonra onu uygulamaya kalkmamalıdır. Çünkü bu zamana kadar çok geç olacaktır. Karar ve hareket aynı anda olmalıdır. Dogen'in kül ve orman örneklemesindeki espri de zaten budur. Çünkü ormanın küle dönüşmediğini söylemek, onun gerçekten kül olmadan önce kül olma niyetini taşımadığını söylemektir. Dolayısıyla da o artık orman değildir. Dogen bu iki durumun birbirinden bariz bir şekilde ayrı olduğunu söylemekteydi. Herigel'in üstadı da ondan iki ayrı olay olan yayı germe ve bırakma işlemlerini karıştırmamasını istemişti. Ona şunu öğretmişti. Yay tam olarak gerilinceye kadar çekilecek ve orada bundan sonra ne yapılacağına dair herhangi bir amaç olmaksızın durulacaktı. Aynı şekilde Dogen'in zazen görüşünde de kişi sadece oturmak için oturmalı ve kafasında Satori'ye ulaşma gibi bir amaç taşımamalıdır. Haikyu'nun temel maddesini oluşturan doğanın ani görüntüleri de benzer bir şekilde ortaya çıkmaktaydı. Çünkü kişi eğer onları ararsa orada bulamayacaktı. Sahte haikyu her zaman için yaşamın kasıtlı bir şekilde evrenden kesilip ya da koparılıp alınmış bir parçası gibidir. Fakat gerçek haiku ise kendiliğinden düşmüş bir damla gibidir ve tüm evreni de içinde barındırır. Uzak doğulu sanatçılar aslında üstadların tekniklerini öyle bir dereceye kadar incelemiş, sınıflandırmış ve ölçmüşlerdir ki, eğer mümkün olsaydı en seçkinlerini bile bilinçli bir taktikle andırabilecek şeyler koyabilirlerdi ortaya. Tüm nitelik standartları kullanılsa bile böyle oluşturulmuş bir çalışma gerçek maddeden ayrılamaz olacaktı. Başka yönlerle eğitim almış okçuların ve kılıç ustalarının esinlerini zenden alan samuraylara denk olabileceğidir bu. Fakat konu zen olduğu müddetçe nihai sonuçların onunla hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü zaten görmüş olduğumuz gibi zen bir amaç taşımaz. Amaçsız bir dolaşmadır zen. Gidilecek bir yer yoktur. Gezmek, yaşamaktır. Fakat bir yere konmak öldürür insanı. Bir atasözünde denildiği gibi yolda olmak varmaktan iyidir. Aralarında yolculuklar olmayan ve sadece varılacak yerlerden oluşan bir dünya gerçek içerikten yoksundur. Bu dünyada önemli olan sadece mümkün olduğunca çabuk bir şekilde postu bir yere sermektir. Kişi herhangi bir yere ve her yere gidebilir fakat bunun mümkün olma ihtimali arttıkça herhangi bir yere ve her yere gitmenin kıymeti azalır. Çünkü ulaşılacak yerler çok soyuttur ve öklitseldir. Bir muzun içini yemektense kabuklarını yemeye benzer böyle bir davranış. Dolayısıyla bu sanatlarda espri onların yapılıp bitirilmesinden çok yapılmakta olmalarıdır. Fakat bundan çok onların hoşa giden gerçek yanı pratik aşamalarından amaçlanmamış bir şekilde oluveren şeydir. Aslında bir yolculuğun güzel yanında gidilecek yere ulaşmaktan çok yolculuk sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşmak değil midir? Planlanmış sürprizler amaçlanmış Satori gibi aynı çelişkiyi içerirler. Satori'ye ermeyi amaçlayan kişi yılbaşında başkalarının kendisini unutacağı korkusuyla kendi kendisine hediye gönderen kişiye benzer. Şu anlaşılmalıdır ki zen yaşamımızın tamamen bizim kontrolümüz dışında olan kesimindedir ve herhangi bir zorlama, kurnazlık ya da dil dökülerek elde edilmesi mümkün değildir. Bunlar aslında gerçek şeylerin yanılsamalarını üreten stratejilerden başka bir şey değildir. Fakat zenin son söyleyeceği mutlak dualite değildir. Bir yanda kontrol edilen davranışların çorak alanı, bir yandan da kontrolsüz okuyan sürprizlerin kendiliğinden dünyası. Çünkü kontrol edeni kim kontrol eder ki? Zen, kontrol eden ve edilen zihin ve beden, ruhani ve maddi arasında nihai bir dualite içermediği için zen tekniklerinin her zaman fizyolojik bir yönü vardır. Zen'in ister zazen, isterse cha no yu ya da kargo yoluyla uygulamaya dökülmesinde soluk düzenine oldukça önem verilmektedir. Soluklanma bedenin sadece temel iki ritminden biri olmakla kalmaz. O aynı zamanda kontrolün ve spontanlığın isteğe bağlı ve istek dışı davranışın en açık ifadesini bulduğu süreçtir. Zen okulunun ortaya çıkışından çok önce Hint yogasının ve Çin taoculuğunun uyguladığı bir şey vardı. Bu uygulamanın adı soluğu gözlemeydi. Ve bu arada zorlama değil, soluk alıp vermeyi mümkün olduğunca sessiz ve yavaş olarak düzenleyecek bir serbest bırakma vardı. Öte yandan fiziki ve psikolojik olarak soluk ve sezgi arasındaki ilişki henüz tam olarak açık değildir. Fakat insana bir kimlik değil de bir süreç olarak bakarsak, onu yapı değil ritim olarak ele alırsak, soluk alıp vermenin onun devamlı yaptığı bir şey olduğunu görürüz. Bu yüzden havayı ciğerlere çekmek, yaşamı tutmakla el ele gelişme gösterir. Normal olarak adlandırılan soluk alıp verme aslında yavaş ve kaygılıdır. Hava genellikle tutulmakta ve tam olarak salınamamaktadır. Çünkü kişi havayı ciğerlerinden çıkıp gitmesi için tam olarak bırakamamaktadır. Soluklanışı serbest değil, zorunlu bir yerine getirme gibidir. Bu yüzden teknik soluğun tam olarak bırakılmasının teşvik edilmesiyle başlar. Vücuttaki hava sanki büyük kurşun bir topun göğüsten ve karından geçip zemine oturması yoluyla boşaltılıyor gibidir. Daha sonra da içeriye dönen nefesin basit bir refleks davranışı olarak ortaya çıkarak gelmesine izin verilir. Daha sonra da ciğerler iyice dolduğu zaman yeniden dışarıya çıkmasına izin verilir. Kurşun top örneklemesi havanın dışarıya atıldığı değil de dışarıya çıktığı izlenimini verir. Bu tip soluk alıp vermenin zenin bir kalıba bürünmüş hali olduğu bile söylenebilir. Bununla beraber zenin tüm diğer özelliklerinde olduğu gibi onu aramak onun daha çok gizlenmesine yol açar. İşte bu nedenden dolayı soluk alıp verme tekniği eğitimine yeni başlayanlarda ilginç bir kaygı hissi gelişir ki bu da soluk alıp vermeyi zorlaştırır ve özel bir dikkat gerektirir. Fakat aynen bir şeyi görmek, duymak veya Tao ile uyum içerisinde olmak için çabalamanın gerekli olmadığı gibi soluklanma fonksiyonu da kendi ayakları üzerinde durabilir. Bu pek de o kadar nefesin gözlemlenmesini ve serbest bırakılmasını gerektiren bir uygulama değildir ve onu zihinde herhangi bir amaçla uygulanması gereken zorunlu bir disiplin olarak algılamak her zaman tehlikeli bir hatadır. Bu tip bir soluk alıp verme sadece özel anlar için geçerli değildir. Zen'in kendisi gibi şöyle ya da böyle tüm şartlar altında yapılabilir. Tüm insan eylemlerinin olabildiği gibi bu da bir zazen şekli olabilir. Zen'in aktivitelere uyarlanması sadece şekilsel sanatlarla sınırlanmamıştır ve öte yandan da mutlaka o özel zazen oturma tekniğini de gerektirmez. Doktor Hashida yaşam boyunca bir zen öğrencisi olmuştu ve Dogen'in eserlerinin yayımlanmasında editördü. Fakat hiçbir zaman için şekilsel zazen uygulaması yapmamıştır. Onun zen uygulaması fizik çalışmalarıydı. Söz gelimi sahip olduğu anlayışı yansıtmak için de şu tabiri kullanmıştı. Benim yaşamım bilim yapmaktan ziyade bilimdir. Zen'den esinlenen her sanat dalı kendi tarzında kendisinin dünya görüşünün dolaysız ve canlı, ani bir ifadesini verir. Sumi resimlerinin ve haiku'nun dolaysızlığı, chanyu ve kando'da ki zihnin bütün olarak varlığı, zen'in kendisinin neden her zaman ani uyanış olarak adlandırıldığının sebebini açıklar. Bu sadece Satori'nin beklenmedik bir şekilde gelmesi değildir. Sadece hızın pek bir önemi de yoktur. Asıl espri zamanın zincirlerinden özgürleştirmedir. Çünkü eğer gözlerimizi iyice açarsak göreceğiz ki bu andan başka bir zaman yoktur ve geçmişle gelecek somut bir gerçekliği olmayan soyutlamalardır. Bu iyice anlaşılıncaya kadar yaşamımızın geçmiş ve gelecekten oluştuğu, içinde bulunduğumuz mini minnacık anın ise onları birbirinden ayıran bir kıl tanesinden başka bir şey olmadığı sanılır. İşte zamanı olmamak duygusu bu anlayıştan kaynaklanır. Öyle bir dünyadır ki bu, içinde yaşadığımız biz onu yaşayamadan hızla geçip gitmektedir. Fakat bu ana ulanacak kişi bunun aslında gerçeğin tam tersi olduğunu görür. Geçip giden yanılsamalar aslında geçmiş ve gelecektir. Şimdi ise sonsuzdur ve gerçektir. Zaman anlayışının düz bir çizgi halinde zincirleme uzanması, dünyayı parça parça algılayan ve bu parçaları şeyler ve olaylar olarak adlandıran bir bilincin kalıplarıdır. Fakat zihnin o şekildeki tüm kalıpları dünyanın geri kalan kısmının dışarıda bırakır. Dolayısıyla da bu tip bir bilinç, bütünün yaklaşık bir görüntüsünü ancak birbirini takip eden bir kavramlar serisi halinde anlayabilir. Fakat bu bilincin yüzeyselliği onun insan organizmasını bile düzenlememesinde ve düzenleyememesinde görülmektedir. Çünkü eğer bu bilinç, kalbin atışını, solukları, sinirleri, bakışları, kasları ve duyu organlarını kontrol etmek zorunda olsaydı, vücutta bunların birinden birine takılıp kalacak ve onları kontrol etmeye çalışacaktı. Başka bir şey yapmak için de zamanı kalmamış olacaktı. Çok şükür ki bu konuda sorumlu olmadığını söyleyebiliriz ve organizma zaman ötesi asıl zihin tarafından yönetilir. Asıl zihin yaşamı bir bütün olarak algılar ve böyle olunca da bir defada birçok şeyi gerçekleştirebilir. Bununla birlikte yüzeysel bilincin başka, asıl zihnin başka bir şey olduğu düşünülmemelidir. Çünkü yüzeysel bilinç asıl zihnin özel bir eylemidir. Dolayısıyla yüzeysel bilinç eğer kavranmaktan vazgeçerse sonsuz şimdiye uyanabilir. Fakat bu şimdiye yoğunlaşmakla olmayacaktır. Büyük bir yoğunlaşma çabası şimdiyi daha geçici ve tutulamaz yapar. Dolayısıyla da bunun aydınlatılması daha da zorlaşacaktır. Sonsuz şimdinin farkında olabilmek, iyi duyma, iyi görme, yeterli soluk serbestliği gibi konularla aynı prensibe bağlıdır. Net bir görüş açısının görmeye çabalamakla bir ilişkisi yoktur. Çünkü net görüş zaten sadece gizlerin her türlü detayı kendilerinin görebileceğini fark etmektedir. Çünkü gizler açık olduğu müddetçe ışığın onlara ulaşmasını sağlamak oldukça zordur. Aynı şekilde sonsuz şimdinin farkında olmanın ya da aslında kişinin başka hiçbir şeyin farkında olamayacağının fark edilmesiyle somut olarak ne geçmiş ne de geleceğin var olmadığının anlaşılmasıyla gerçekleşir. Ani lahzalar üzerinde yoğunlaşma çabaları sarf etmek aynı zamanda başka lahzalarında olduğu anlamına gelir. Fakat onlar hiçbir yerde bulunamazlar ve gerçekte kişinin sonsuz şimdide yaşaması gözlerin ışığa ve kulakların sese tepki göstermeleri kadar kolay gerçekleşir. Bu sonsuz şimdi Tao'nun zaman ötesi sakin akışıdır. Ses ya da köpük dolu. Uyur gibi gel gitler. Na Chuan'ın dediği gibi ona uygun davranmaya çalışmak ondan sapmaktır. Öte yandan insan sonsuz şimdiden ona katılmaya çalışmakla kaçınamaz. Ve işte bu gerçek gösterir ki şimdiden bağımsız ve ayrı olarak onu bilen ve seyreden bir kendi yoktur. İşte Huiko Bodhit Harma ona sorduğunda zihnini bu yüzden bulamamıştı. Bu her ne kadar şaşırtıcı olsa ve başka felsefi problemlere yol açsa da bunun kaçınılmaz gerçeğini göstermek için keskin bir bakış yetecektir. Sadece bu şimdi vardı. Bir yerden gelmez, bir yere gitmez, sürekli değildir. Süreksiz de değildir. Hareket etmesine rağmen daima durağandır. Onu yakalamaya çalıştığınız zaman kaçar gibi gözükür. Ama aslında her zaman buradadır ve ondan kaçış yoktur. Ve biz ne zaman bu anı bilen kendiyi bulmak için dönersek, onun da geçmiş gibi ortadan yok olduğunu görürüz. Bu yüzden 6. Pi, Yan Qing de şöyle der. Bu anda olmakta olan hiçbir şey yoktur. Bu anda oluşumu duran hiçbir şey de yoktur. Dolayısıyla bir sona erdirilmesi gereken doğum ölüm de yoktur. İşte mutlak Tao'nun sükuneti, Nirvana'nın bu şimdiki andır. Her ne kadar o bu anda da olsa bu ana sınır konulamaz ve işte sonsuz zevk bunun içindedir. Fakat geldiği zamansa bu anın şimdi olarak nitelendirilmesi sadece geçmiş ve gelecekle ya da bu an kendi şimdi olan birisiyle ilişkisi dolayısıyla gerçekleşir. Fakat eğer ne geçmiş ne de gelecek yoksa bu an kendisi için şimdi olan bir kimse de yoksa eğer nedir öyleyse o? Fa Chang ölmek üzereyken çatıdan bir sincabın sesi gelir. İşte bu der Fa Chang. Başka hiçbir şey değil. Kitabın sonu. 26 Nisan 2005. Sayfa 253.